Ayrım 9.
Bu ülkenin düşünen kafaları sadece düşündükleri için cezaevlerinde yatıyorsa, balıklar kahve içerken çocuklar süt bulamıyorsa, insanlar sözle, domuzlar patatesle besleniyorsa, Türkiye en büyük düşmanlık yine Türk'ten geliyorsa, milletimiz yozlar ve yobazlar arasında sıkıştırılmışsa, yer altındakiler ile yer üstündekiler sarmaş dolaş olmuşsa, kimi gençler elinde Kaleşnikov ile bu ülkeyi kurtarmak adına dağlara çıkıyorsa, minibüslerin arkasında Kurtuluş İslam'da yazıyorsa, halkımız her gördüğü parti başkanına kurtar bizi diye bağırıyorsa, hiç kimse kurtuluşun insanda olduğunu görmüyor ve görmemez diye geliyorsa ve bu millet kendisini bu durumlara getirenlere Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırıyorsa, insanlarımızın düşünce yeteneği dumura uğratılmış, herkesin aklında sadece ve sadece dolar, mark, borsa ve Opel Corsa varsa tabii ki daha çok Toyota Corona. Biz beyazı severiz. Bizim ülkemizde beyazın yeri bir başkadır. Millet olarak beyazı çok severiz. Bunun farkına varan en büyük deterjan firmaları da her gün yeni yeni formüller üretip en beyaz yarışını kıyasıya sürdürürler. Çok çok sevdiğimiz adı beyaz olan şovmenimiz de vardır. Beyaz kadını da çok severiz. Hatta ticaretini bile yaparız. Politikacılarımız da beyaza bayılırlar. Adını vermek istemem ama bir tanesi hep ak günleri, ak güvercin gibi sloganları çok sık kullanır. Diğer bir tanesi ise genellikle beyaz etek tayör giyer ve sürekli politikada beyaz bir sayfa açıyorum diyerek beyaza olan sevgisini her zaman belli eder. Beyazın güzellikleri saymakla bitmez vesselam. Son yıllarda bazı insanlarımız da beyaz beyaz tozlar satarak kara kara paralar kazandılar. Bu paraları yurt içi veya yurt dışındaki kuru temizleme fabrikalarına gönderdiler. Oralarda herhalde bu paraların üzerine kireç kaymağı veya beyaz çimento dökülüyormuş ve paraları da böylece aklanıyormuş. Bilmem vallahi, babalar öyle diyor. Bu adamlar bu aklanmış paralar ile Akdeniz'e turistik tesisler yaptırıp holding sahibi oldular. Bodrum ve Marmaris'te diskotek ve bar sahibi oldular. Yani itibar sahibi oldular. Ey Türk gençliği! Sen ne olacak bu memleketin hali diye kara kara düşünürken, işte kara paralı bu insanlarımız, sizlerin her zaman hor gördüğü ve hep suçladığı eroinman, morfinman ve kokainman kardeşlerimizin bu büyük içici gücünü ekonomimizin itici gücü haline dönüştürerek vatana ve millete büyük hizmetlerde bulundular. Sen hala uyu emi? Benim köylüm, benim işçim. Benim çilekeş köylüm, gelişen ve kapitalizm ve artan nüfusunla birlikte artık köyde doyamayacak, şehirlere göç etmek zorunda kalacaksın. Bundan sonra da sana benim işçim diyecekler. Bundan böyle tezek kömür tüketmeyecek, şehirde kömür çıkaracaksın ve zaman içinde kömür gibi kararıp kanserle tanışacaksın. Artık köyde tütün ekmeyecek, fabrikada tütün saracaksın. Yıllar içinde tütün gibi sararıp veremle haşır neşir olacaksın. Başkasının inşaatlarında harç karacaksın. Kendi gecekondunu yaparken de gecekondu mafyasına haraç vereceksin. Ailenin üzerinde köydeki kadar etkili olamadığını üzülerek şahit olacaksın. Artık köydeki gibi ağların emrettiğine falan değil de kendi kafana göre oy vereceksin. Şehirde çektiğin sıkıntıları ve zorlukları kendi çıkarları yönünde kullanmak isteyen siyasi partiler göreceksin. Sol partiler sana benim elin asırlı ekmekçim diye yanaşacaklar. Liberal sağ partiler de gelecekler ve benim işçim, benim halkım diyerek sana sahip çıkar gibi görünecekler. Doğrusunu itiraf etmek gerekirse dinci partiler seni ikna etmekte daha başarılı olacaklar. Değişmeyen kaderin o ki seçim sonrası gecekondun mutlaka başına yıkılacaktır. Dün köyünde ey bu milletin efendisi, yüksek taban fiyatı gibi sözlerle sana yanaşan politikacılar bugün daha değişik sözler söyleyeceklerdir. Çünkü yalan her yerde ve her devirde değişik şekillerde söylenir. Günümüzde ise yalan rakamlarla söylenmektedir. Yapılan her zam sonrasında kulakların politikacılardan şu veciz sözleri duyacak. Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatlarının kümülatif ortalaması arttığı için bu zammı yapmak zorunda kaldık. Sen politikacıların bu sözlerinden hiçbir şey anlamayacaksın ama cehaletinin ortaya çıkmasından çekinip he vallahi doğrudur diyerek hep onaylayacaksın. Köydeyken saldım çayıra Mevlam kayıra diyerekten bol miktarda çocuk yaptın. Sayende eğitimsiz ve muhtemelen gelecekte de eğitilemeyecek tüketici asalak bir nüfus patlaması meydana geldi. Bu durumda da cehalete yapılan her türlü yatırım prim yapmaya başladı. Bu primden de en fazla kalitesiz müzik, kalitesiz film ve yozlaştırıcı magazin medyası yapanlar yararlandı. Şimdi şehirde ise Mevla'nın pek de kayırmadığına şahit olacak ve cinsel organına düğüm atmak zorunda kalacaksın. Köyden geldin ilk günlerde ne kadar zayıftın öyle, aynı Ciguli-vari çiroz gibiydin. Sonraları birhanelerle tanıştın, içmeye alıştın, içtin, içtin, içtin ve en nihayette siroz oldun. Şunu bilesin ki Türkiye'de bir şey olmak, bir şey yapmaktan çok daha önemlidir. Gözün aydın. İşte sonunda sen de bir şey oldun. Sevinebilirsin. Benim memurum. Benim aldığı kedi çükü kadar maaş ile mucizeler yaratarak 30 gün geçinmeye çalışan sihirbaz memurum. Benim devlet çarkını döndürmeye çalışırken kendi çarkına sıçılan, sırtında cop, kıçında postal yarası, cebinde sadece bir simit parası bulunan gazi memurum. Benim işportadan giyen, ayda bir et yiyen, piyasada kendi itibarı kalmamasına rağmen yine de devletin itibarını düşürmemeye çalışan asil memurum. Benim gravatından başka hiçbir şeyle iki yakası bir araya gelmeyen aç memurum. Artık bireysel olarak hiçbir şey yapılamayacağını, örgüt iki kişinin örgütsüz 2000 kişiden daha etkili olduğunun farkına varacak, çeşitli dernek ve memur sendikaları çatısı altında birleşeceksin. Hak verilmez alınır. Sen de meydanlara çıkıp hakkını alabilmek için mücadele vereceksin. Çünkü vermeden almak sadece Allah'a mahsustur. Bu haklı mücadelen esnasında bazı kıyasıya sopa da yiyeceksin. Ne yaparsın? Ordular başka milletleri, polisler ise kendi milletini dövermiş. Herkes cennete gitmek ister de kimse ölmek istemez. Ama ölmeden de maalesef cennete gidilmez. İlginçtir, seni dövenler de senin kazandığın haklardan aynen yararlanacaklar. Yani senin sırtından para kazanacaklardır. Zaman zaman hükümet istifa, bakan istifa diye avaz avaz bağıracaksın ve göreceksin ki onların istifası zordur çünkü onlar dinozordur. Türkçe'de başa gelen çekilir diye bir söz olsa da Türkiye'de başa gelenlerin ölmeden kolay kolay çekilmediğine tanık olacaksın. Hükümete küsebilirsin, bakanlara, milletvekillerine de küsebilirsin. Ama sakın ola ki sandığa küsme. Unutma ki kötü politikacılar seçimlerde oy vermekten kaçınan iyi vatandaşlar tarafından seçilir. Benim öğrencim. Nedense her zaman ideolojilerin ve gençleri çeken bir yanı vardır ama sonuçta hepsi de bir tatlı yalandır. Türkiye'de bugün yine geçmişin karanlık günlerini özleyenler ve seni tekrar bölmek için gözleyenler bulunmaktadır. Yakın tarihimize bir göz atarsan, sizden önceki iki kuşağın bu bölünme ve kardeş kavgalarından büyük yaralar aldığını görebilirsin. Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Ne yazık ki kimse geçmişten ders almak istemiyor. İlla ki kendi tecrübesini kendi yapmak istiyor ve bu şekilde de denenmişi deneyerek vakit kaybediyor. Sevgili gençler, iyice düşünün bakalım. Bugüne kadar sözde kurtarmayı düşündüğünüz, uğruna mücadele ettiğiniz işçi ve köylü kesiminden kaç kişi sizlerin düşüncelerinize hak vermiş, kaç kişi saflarınızda yer almıştır? İsterseniz geçmişteki ağabeylerinize bir göz atalım. Eski devrimciler, devrimci ateşlerini birahanelerde rakı bira içerek söndürmeye çalışmaktalar. Eski ülkücülerin isimleri de tarihte benzerleri görüldüğü gibi mafya ve tetikçilik olaylarıyla anılıyor. Ülkücü mafya, ülkücü kabadayı gibi. Gerçi Ankara'daki siyasiler içinde kibar dayısı olmayanın piyasada kabadayı olmasının mümkünatı da yoktur. Bilgi çağında ülkemizin okumuş, yetişmiş ve dürüst insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacaktır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaksa da ikinci vazifen artık hatalara ve yanlışlara düşmemektir. Gaflet ve delalet içinde olmamaktır. Dikkatlice izle. Dün Pinochet, Videla, Albaylar Juntası vesaire gibi faşist askeri diktatörleri destekleyen Amerika bile bugün demokrasi demokrasi diye yırtınıyorsa eğer, sen de uyan artık be kardeşim. Üsküdar'da sabah oldu. Atatürkçülüğü dahi savunmanın her an daha da zorlaştığı günümüze bir olmalısın, diri olmalısın, iri olmalısın. Benim futbolcum. Benim futbolcum senin de bildiğin gibi, belki de bilmediğin gibi, futbol asla sadece futbol değildir. Sen topa vurdukça, sen gol attıkça politikacıların da işlerini karıştırıyorsun. İşsizlik ve pahalılıktan bunalan vatandaşlar seninle teselli buluyorlar. Adam aç yatmış, olsun bugün Sergen rakibi iki gol atmış diyor. Benim futbolcum sen gücünü ayaklarından ve şutlarından ziyade politikadaki kullanılabilirliğinden alıyorsun. Sen olmasaydın Brezilya, Arjantin, Portekiz ve İspanya o kocaman enflasyonlarıyla yıllarca nasıl yönetilebilirdi? Hatta Portekiz'in eski faşist diktatörü Salazar bile futbol olmasaydı benim Portekiz'i 40 yıl yönetmem imkansız olurdu diye itirafta bulunmuştu. Bizler çocukken mahallede futbol oynuyoruz diye anamızdan babamızdan az dayak yemedik hani. Top oynayacağınıza dersinizi çalışsanız olan velet derlerdi. Şimdi ise analar babalar evlatlarını ders başından çekip topa gönderiyorlar. Bunun nedenini de futbol sevgisinden ziyade fukaralıkta, çaresizlikte ve futbolun çıkış yolu olarak görülmesinde aramak gerekir. Bu arada hiç çalışmadan veya okumadan yani hayatta hiçbir çaba sarf etmeden bir şey olmak isteyen ayak takımının da bütün umudunu ayak topuna, futbola bağlamasına şaşmamak gerekir. Sona doğru. Bahadır'ın hikayesini anlatırken her olayı kendi şartları içinde değerlendirmeye çalıştım. Amacım asla geçmişle gelecek arasında bir mücadele başlatmak değildi. Günah çıkarmak ise hiç değil. Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner gibisinden, çağ dışı ve insanlıkla bağdaşmayan bir düşünceyi yanına bile yaklaştırmadım. Anıları şekerle karıştırdım. İsot biberi kadar acı yerlere bile şeker katıp tatlandırdım. Yani acıyı bal eyledim. Anlatıma mizah katarak, mizahın affedici, affettirici ve kaynaştırıcı yanından yararlanmak istedim. Bu hikayede her sanatta olduğu gibi, sanatsal nedenli biraz abartı olsa da, yalan dolan iftiraya asla yer verilmediğinin bilinmesini isterim. Dünyamızda her daim iyiler de olacaktır, kötüler de olacaktır. Bunlar arasındaki evrensel mücadele hiç bitmeyecektir. Ve inancım odur ki bir gün gelecek, insanlık kendisine gerçekten yakışan doğru yolu bulacak. O güzel, o özlenen dünyayı mutlaka kuracaktır. Çünkü bahçe bizim, gül bizdedir. Bana sorsalardı eğer, ben güzel ülkemizin Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirindeki gibi olmasını isterdim. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin, fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Cezaevinde sağlığını oldukça yitirmiş ve 50 kiloya kadar düşmüş olan Bahadır'a Samsun'da annesi aylarca bakıyor ve onu eski sağlığına kavuşturuyor. Bahadır iş aramak için Ankara'ya gidiyor. Orada buluştuğu genç subaylarla haftalarca iş arıyor. O sıralar açılacak olan TRT haber muhabirliği ve kameramanlık sınavlarına girmeleri için Tiyo geliyor. Zamanın TRT Genel Müdürü İsmail Cem, haber dairesi başkanı ise eski solcu, şimdiki liberal gazeteci Mehmet Barlas. Bahadır'ın kazanamadığı bu sınavda emekli hava üsteğmeni Mustafa Şahin ve emekli hava teğmeni Hasan Özgen kameramanlık, emekli deniz teğmeni Ali Kırca ise muhabirlik sınavını kazanıyor. İşte o günlerin TRT muhabiri Ali Kırcası, şimdilerin o tanınmış sunucusu, herkesin sevdiği Ali Kırca oluyor. Bahadır bir sene kadar Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde yönetici olarak çalışıyor. Ancak 1. MC hükümeti denilen Necmettin hocamızın da çeyrek hissesi bulunan hükümet zamanında işine son veriliyor. Ankara Belediyesi'nin unutulmaz başkanı rahmetli Vedat Dalokay, Bahadır'ı belediyede işe alıyor. Belediye temizlik işlerinde çalışırken tekrar okuyan Bahadır, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitiriyor. 1982 yılından itibaren yine Samsunlu hemşerilerinin hizmetine bu kez sandalcı olarak değil de diş hekimi olarak giriyor. Bahadır 1991 ve 1995 yıllarında Samsun'dan DSP milletvekili adayı oluyor ancak kazanamıyor. 1999 yılında tekrar müracaat ediyor. Bu sefer de partisi onu listeye almıyor. Yani o görünmeyen barajı bir türlü aşamıyor veya aştırılmıyor. Yoksa değersizleri değerlendirmeye alan kriter hala devam ediyor. Olsundu be, hizmetin şekli ve yeri mi olurdu? O zaten memleketi olan Samsun'da hemşerilerine canla başla hem de en ucuzundan sağlık hizmeti veriyordu. Güneşin etrafında 50 kere dönmesine rağmen Bahadır henüz bir ev veya arsa tapusu ile tanışamadı. Hayatta birçok şeyi öğrendi ama bankaya nasıl para yatırılır onu da öğrenemedi. Bizim ülkemizde her zaman ne hikmetse vücut geliştirenlere kafa geliştirenlerden daha fazla önem verilir. Vücut geliştirenlerden örneğin fahişeler ve benzetmek gibi olmasın ama futbolcular sayamayacakları kadar para kazanırken kafa geliştirenler ise doyamayacakları kadar kazanıyorlar. Merak ediyorum, acaba bu ülkeyi 21. yüzyıla yani bilgi çağına değerli kişilerin değerli fikirleri mi yoksa futbolun Hakan Şükürleri mi taşıyacaktı? Evet, artık bilgi çağındayız. Bu çağda devlet dal kavukluklarına da, millet dal kavukluklarına da yer olmayacaktır. Yüce makamlara her nasılsa çıkabilmiş cücelerin temizlenmesi ve yöneticilerimizin de 10. köyden seçilmesi zamanı çoktan gelmiştir. Bahadır her zaman galip sayılır bu yolda mağluplar ah ulan. Bizim kuşaklar 22-23 yaşındaki o tıfıl uşaklar aslında 12 Mart'ın mağlupları filan değil, bütün zamanların galipleridir ve Atatürk'ün gerçek muhafız alayıdırlar diyor. Onlar bir ideolojiye değil, birbirlerine kenetlenmişlerdi. Onları birbirlerinin dürüstlüğü, birbirlerine bağlamıştı ve kendilerinin olmayan bir mücadelenin içine sokmuştu. Hepsi de doğru insanlardı ve doğru bildiklerini de yaptılar. Ancak bildikleri ne kadar doğruydu bu tartışılır ve hala da tartışılıyor. Aslına bakılırsa 68 olaylarının belki de en doğru yanı gençlerin bizzat kendi doğruluğuydu. Denizler durulmaz dalgalanmadan derler, doğrudur. Elbette bu deniz de durulacak durulmasın ama bu arada kaç tane daha deniz feda olacak? Kaç Mercedes kaç kamyona çarpacak Allah bilir. O hiçbir zaman ununu eleyip eleğini duvara asmadı. Bu ülkede her zaman elenecek un vardır. Onu arayıp bulmak gerekir. Benim eleğimi ancak bir imam duvara asabilir. Biz 68'liler olarak yoksulun hakkını hep gözettik, haksızlığa her dem bir söz ettik. Gerçi şimdilerde yaşlandık, köşelere çekildik. Ancak kimse sanmasın ki pes ettik. Bir ömrü bitirdik ama henüz biz bitmedik. Korkun lan namussuzlar, daha bu dünyadan gitmedik diyor ve hak bildiği yola yalnız da olsa gidiyor. İşte böyle. Bundan sonra Türk gençliğinin büyük bildiklerimiz tarafından kandırılmasını önlemek, onların hatalara düşürülmesine birazcık da olsa engel olabilmek için bir şey yapmalıydı. Benim de bu hususta diyeceklerim vardı ve dedim. Bir şey yaptığım inancındayım. Kitabın sonu. 19 Temmuz 2000.